Kitabın adı Çılgın Türkler Kıbrıs. Yazarı Turgut Özakman. 18. ayrım. Elmas motoruna da bir telsiz yerleştirilmiş, Vuruşkan Ankara-Elmas arasında iletişim sağlanmıştı. Artık harekete geçilebilirdi. Mart ayında 3 kez Kıbrıs'a silah gönderildi. Çeşitli nedenlerle 3'ü de başarısız oldu. Yakalanmadan Anamur'a geri dönebildiler. Askerliğin temel ilkelerinden biri de en kötü olasılıkları dikkate alıp hazırlıklı olmaktır. TMT merkezi bu anlayışla Zürih ve Londra antlaşmalarının imzalanmasına rağmen Kıbrıs'a silah gönderilmesine devam edilmesini istedi. Ne kadar haklı olduğu bir zaman sonra anlaşılacaktı. 24 Mart 1959 akşamı Elmas yeniden yola çıktı. 15 ton silah ve cephane taşıyordu. 100 tabanca, 200 Sten, 30 Bren, 154 piyade tüfeği, 250 el bombası ve çok sayıda çeşitli mermi. Bu sefere binbaşı Tansu da katılmıştı. Kıyıya 15 mil kalınca durdular. İngiliz devriye gemisinin geçmesini beklediler. Geçince ilerlediler. Silahların boşaltılacağı yer olarak Girne'nin doğusunda bir nokta, Ozanköy bildirilmişti. Işıkla işaretleşildi. Motoru rölantiye alarak o noktaya yanaştılar. Mücahitler karanlığa sığınmış, sessizce bekliyorlardı. Biri seslendi. Parola! Anıtkabir! Hoş geldiniz. Kumsala baştan kara ettiler. Kucaklaştılar. Mücahitler 15 ton silah ve cephaneyi hiç konuşmadan 30-40 dakikada boşalttılar. Silahlar yine mumlanmış ve muşambalara sarılmıştı. Silahlar mumlanmış değilse, mücahitler mumlu bezler hazırlayıp silahları bu bezlere sarıyor, toprağa öyle gömüyorlardı. Elmas hiç vakit geçirmeden Kıbrıs sularından ayrıldı. 17 Ekim'e kadar 10-15 günde bir Kıbrıs'a birçok silah ve mermi taşıyacak, hava elverişli olduğu zamanlar Erenköy'lü gençler de küçük kayıklarıyla silah getirmeyi sürdüreceklerdi. Dipnot 148-149. Silahlar dikkati çekmemek için kimi zaman Girne doğusunda, kimi zaman da Magosa'nın kuzeyinde teslim ediliyordu. 16 Ağustos 1958'den 30 Temmuz 1959'a kadar bir yıl içinde gönderilen toplam silah sayısı 872 tabanca, 745 Sten yani makineli tabanca, 96 Bren yani makineli tüfek, 2997 piyade tüfeği, 6800 el bombası, 54 tahrip kalıbı ve 321.000 çeşitli mermidir. Geçiş dönemi. Kıbrıs Cumhuriyeti kurulana kadar adayı İngiliz vali ile bir Türk-Rum Geçici Komitesi yönetecekti. Bu döneme geçiş dönemi deniyordu. Cumhuriyetin kuruluşunu gerçekleştirmek için Kıbrıs'ta ve Londra'da kurullar kurulmuştu. Geçici komitede 10 bakanlıktan 3'ünün savunma, sağlık, tarım ve tabii kaynaklar bakanlıklarının Türklere verilmesi kabul edildi. Bakanlıklara Osman Örek, Doktor Niyazi Manyara, Fazıl Plümer getirildi. En önemli kurul Anayasa Kurulu'ydu. Kıbrıs'ta çalışacaktı. Kurulda Türkiye'yi Profesör Doktor Nihat Erim ve yardımcısı Doçent Doktor Suat Bilge, Yunanistan'ı Profesör Doktor Tsat Sos ve yardımcısı, Türk cemaatini Rauf Denktaş, Rum cemaatini evokacı ve hukukçu Kleridis ile danışmanları temsil edecek, tarafsız gözlemci olarak İsviçreli Profesör Doktor Bridel bulunacaktı. Çalışma Nisan 1959'da başladı. Dipnot 150. Makaryos 1 Nisan EOKA gününde şöyle dedi: Zürih ve Londra antlaşmaları bizi tam manasıyla tatmin etmemiştir. Milli mücadelemiz asla sona ermiş değildir. Yalnız şeklini değiştirmiştir. 1 Nisan Euka günü her yıl kutlanmaktaydı. Rumlar zaman zaman da Yunanlılar, Zürih antlaşmalarında yer alan Türkler lehindeki hükümlerin anayasaya girmesini engellemek, sulandırmak için ellerinden geleni yapacaklar, çetin tartışmalar yaşanacak, bu yüzden çalışmalar uzayacak, bir yıl sürecekti. Ama Türk temsilciler sağlam duruyor, antlaşmada yer alan hakları anayasaya geçirmeyi başarıyorlardı. EOKA teröre zorunlu olarak ara vermiş, Yunanistan Yunanlı teröristleri de geri çekmişti. Fakat Rumların enosis tutkusu sürüyordu. Yunan Milli Bayramı olağanüstü kutlandı. Kıbrıs'ın Yunanlılığı hakkında yazılar, şiirler, resimler, mesajlar yayımlandı. Makaryos, Cumhuriyet'in kuruluşundan kısa bir süre önce, 28 Temmuz'da antlaşmaların nihai hedeflerini oluşturmadığını, geleceği değil sadece bugünü yansıttığını, Kıbrıs Rum halkının mücadelesine devam edip geleceği kendi emelleri doğrultusunda şekillendireceğini söyledi. Girne Piskoposu Kiprianus her vaazında Enosis'i övüyor, bu uğurda ölen teröristleri yüceltiyordu. O da 2 Ağustos 1960'ta Cumhuriyet'in ilanından 14 gün önce şöyle diyecekti. EOKA'nın kahraman lideri Dijenis idareyi ele alınca Kıbrıs Rum halkının ezelden beri beslediği Enosis emeli gerçekleşecek, Kıbrıs anavatan Yunanistan'la birleşecektir. 13 Ağustos günü bir Rum gizli örgütü olan KEM, yani Kıbrıs Enosis Cephesi, bir bildiriyle kurulduğunu duyurdu. Konsolosluk bu durumları Ankara'ya bildiriyordu. Raporların etkili olduğunu söylemek kolay değildi. Çünkü bu sırada Türkiye büyük, sert çekişmeler, çalkantılar içindeydi. Dipnot 151. 1959'da İnönü'nün Uşak gezisinde bir grup saldırmış, İnönü'nün başına taş atmışlardı. İstanbul Topkapı'da İnönü'yü saldırmak isteyen bir güruha karşı askerler korumuştu. Demokrat Partili gazeteler İnönü'ye saygısızlık yapmakta devam ediyorlardı. İnönü yalnız milli mücadelenin ikinci adamı değil, çok partili döneme geçişinde mimarı, herhalde saygıyı hak eden bir devlet adamıdır. Fakat Demokrat Parti iktidara gelir gelmez, Zuhuri Danışman adlı bir tarih öğretmeni yazdığı okul tarih kitabından iktidara yaranmak için İnönü savaşlarını İnönü ile ilgili diye Mudanya Ateşkes Antlaşması'nı, Lozan Antlaşması'nı çıkarmıştı. İnönü savaşları olmamıştır, masa başında icat edilmişlerdir diye yazanlar bile olacaktı. Fransız Mareşali Petain, 1. Dünya Savaşı'nın başarılı bir kahraman komutanlarından biridir. 2. Dünya Savaşı'nda Fransa yenildi. Petain Cumhurbaşkanı oldu. Almanlarla işbirliği yaptı, ülkesine ihanet etti. Bu nedenle savaştan sonra hapse atıldı, hapiste öldü. İşbirliği yaptığı için eleştirildi ama 1. Dünya Savaşı'ndaki hizmetleri, kahramanlığı, askerlik değeri inkar edilmedi. Yok, sayılmadı, aşağılanmadı. Fransa ile bizim aramızda böyle bir uygarlık farkı var. Bu farkı kapatmadıkça politikada ilkellikten kurtulamayız. Kıbrıs gündemden düşmüş gibiydi. Elmas 17 Ekim gecesi taş ucundan ayrılmış, Girne'nin doğusuna doğru yol alıyordu. Dipnot 152. Elmas dikkati çekmemek için zaman zaman Mersin'de taş ucunda bekliyordu. Bu kez Kıbrıs'a 6000 el bombası, 500 tüfek ve çok sayıda mermi götürüyordu. Binbaşı Tansu Ankara'da TMT merkezinde telsiz başındaydı. 20 dakikada bir Elmas ile bağlanarak ilişki kuruyor, şifre ile bilgi alıyordu. İngiliz devriye gemisinin saati belliydi. Ona göre hareket edilmekteydi. Elmas'ın gece saat 02'de kararlaştırılan noktaya varması gerekiyordu. Mücahitler kıyıda, gözleri ufukta, derin bir sessizlik içinde Elmas'ı bekliyorlardı. Saat 01:30'da Elmas'ın telsizcisi doğudan bir geminin yaklaşmakta olduğunu bildirdi. Bu hesap dışı bir durumdu. Kıyıya kaç mil mesafedesiniz?
4-5 mil mesafedeyiz. Gemi savaş gemisi görünümünde. Kıyıya yaklaşırsak yakalanabiliriz.
Emriniz?
Hemen geri dönün. Tam yolla oradan uzaklaşın.
Birkaç dakika sonra Elmas'ın telsizi çalıştı.
Gemi üzerimize geliyor.
Savaş gemisi olduğu kesin mi?
Evet.
Binbaşı Tansu önceden kararlaştırılmış olan emri verdi.
Elmas'ı hızla su alacak şekilde delin. Üçünüz lastik botla kıyıya doğru gemiden uzaklaşın. Yakalanırsanız önceden söylediğim şekilde ifade verirsiniz. Allah yardımcınız olsun.
Emredersiniz. Vatan sağ olsun. TMT var olsun. Tekneyi zorlukla deldiler. Lastik botu denize indirdiler. Telsizi bota taşıdılar. Kaptan ve telsizci bottayken bir dalga botu tekneden ayırdı. Makinist Ahmet Oğuz teknede kaldı. Elmas batmak üzereyken İngiliz devriye gemisi tekneye yanaştı. Bir subayla birkaç er Elmas'a atladılar. Ahmet Oğuz'u tutukladılar. Birisi ambar kapağını açtı, sandıkları gördüler. Su en üstteki sandıklara kadar yükselmişti. En üstten iki mermi sandığını aldılar. Devriye gemisine geçtiler. Elmas silahlar, bombalar ve mermilerle battı. Işıldaklarla denizi tarayarak birkaç saat sonra kaptanı ve telsizciyi de bulup onları da tutukladılar. Magosa'da 3 türkü ve 2 mermi sandığını polise teslim ettiler. Olay duyuldu. Makaryoz, "Türkler Kıbrıs Türklerini silahlandırıyor," diye feryat etti. Bu sırada EOKA'nın binlerce silahı sırası gelince kullanılmak üzere Kıbrıs'ta güvenli yerlerde saklı duruyordu. 3 gemiciyi sorguladılar. Silahların kime getirildiğini öğrenmek istiyor, gizli bir Türk örgütü olup olmadığını anlamaya çalışıyorlardı. Gemiciler sakindiler. Gemi, İzmir limanına kayıtlı bir balıkçı teknesi, kendileri de balıkçıydılar. Silahla yunus avlıyorlardı. Yunus avı için teknelerde birkaç silah ve biraz mermi bulunması serbestti. Tatsız haberi, Genelkurmay 2. Başkanlığı görevine gelen Cevdet Sunay'a, Karabelen Paşa, Zorlu'ya da binbaşı Tansu verdiler. Zorlu, denizcilerin serbest bırakılması için İngilizlerle temasa geçti. Bu arada İngilizler, denizcileri Magosa ile Lefkoşa'daki mahkemeler arasında götürüp getiriyorlardı. Denizcileri savunan avukatların başında Rauf Denktaş vardı. Son olarak Lefkoşa'da yüksek mahkemeye çıkarıldılar. Mahkeme denizcilere birer yıl hapis cezası verdi ve herhalde İngiliz Dışişleri Bakanlığı'nın telkinine uyarak yurt dışına çıkarılmalarını kararlaştırdı. Denizciler bir uçakla Türkiye'ye gönderildiler. Dipnot 153. İngilizler balıkçılık hikayesine inanmadılar. Türklerin Kıbrıs'ta gizli bir örgütü olduğunu seziyorlardı. Fakat TMT 1963'te açığa çıkana kadar ciddi bir bilgi edinemeyeceklerdir. İsmail Tansu yakalanma olayının İngiliz ajanı bir Türk'ün ihbarı sonucu olduğunun öğrenildiğini, ajanın Londra'ya kaçtığını, yıllar sonra Kıbrıs'a dönünce öldürüldüğünü yazıyor. Kıbrıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı seçimleri yapıldı. Önce yardımcı belli oldu. Cumhurbaşkanı yardımcılığı için tek aday vardı. Kıbrıs Milli Mücadelesi'nin lideri Dr. Fazıl Küçük. Başka aday yoktu. Dr. Fazıl Küçük 3 Aralık'ta Cumhurbaşkanı yardımcılığına seçildi. Cumhurbaşkanlığına 2 kişi adaylığını koymuştu. Başpiskopos Makaryoz ile EOKA'cı ve hukukçu Kleridis. Cumhurbaşkanlığı için 13 Aralık'ta yapılan seçimi Başpiskopos Makaryoz kazandı. Dipnot 154. Laik bir cumhuriyet kuruluyordu. Makaryos'un cumhurbaşkanı olacaksa başpiskoposluğu bırakması, başpiskoposluğu koruyacaksa Cumhurbaşkanlığına aday olmaması gerekirdi. Türkiye çalkantı içindeydi. Bu ciddi yanlışı gözden kaçırdı. Deneysizlik sonucu Kıbrıslı Türk liderler de atladılar. Makaryoz, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı ve Kıbrıs Başpiskoposu olarak hem dünyevi hem dini yetkileri elinde topladı. İçte ve dışta bu durum Makaryoz'u giderek çok etkili yapacaktır. Makaryoz, 216.254 oydan 144.501'ini, Klerides 71.753'ünü almıştı. Türk ve Yunan alayları İngilizlerin boşalttıkları kamplara yerleşeceklerdi. Türk alayıyla ilgili hazırlıkları yapmak için alay komutanı Kurmay Albay Turgut Sunalp 11 kişilik bir subay grubuyla Lefkoşa'ya geldi. Dipnot 155. Kıbrıs'a yollanacak 650 kişilik Türk alayı İskenderun'da kuruluyordu. 650 kişi bir tabur bile değildir. Bir tabur 1000 kişi olur. Antlaşmada alay sözü geçtiği için tırnak içinde alay diye anılıyordu. Anlaşma gereğince Türk ve Yunan alaylarında top gibi ağır silahlar bulunmayacaktı. Bu nedenle Türk alayı bir çatışma olasılığı dikkate alınarak uygun silahlarla çok iyi donatılmış, olabileceği kadar güçlü bir özel birlik olarak tertiplenmişti. Tabur adı verilen iki mekanize savaşçı birimden oluşuyordu. Askerler 6 ayda bir değiştirilecekti. Yeni giysiler ve teçhizat hazırlanıyor, askerler özel eğitimden geçiyorlardı. Alaya törenle sancak da verilecekti. Turgut Sunalp'i ve grubunu Lefkoşa Havaalanı'nda binlerce Türk karşıladı. İngilizlerin adayı devralmasından 82 yıl sonra ilk kez üniformalı 12 subay iniyordu uçaktan. Çığlıklar havayı yırtıyordu. Karşılamaya Rauf Denktaş da gelmişti. Bugünü görmek ne büyük mutluluk. Kalabalık havaalanından Lefkoşa'ya kadar uzanmaktaydı. Halk Sunalp'in ve subayların bindiği arabaları havaya kaldırıp taşımak istiyordu. Sevinç gösterileri arasında Lefkoşa'ya zorlukla geldiler. Atina-Lefkoşa seferini yapan olimpik uçağı bozulduğu için Yunan kurulu gece yarısı gelebildi. Alanda 20 kadar Rum karşılayıcı kalmıştı. Sunalp ve kurul olası kamp yerlerini inceledi, Lefkoşa'yı, Türk cemaatini tanımaya çalıştılar. Sunalp Vuruşkan'la buluştu. Alay ile TMT birbirini tamamlayacaktı. Denktaş ve Sunalp giderek sıkı dost olacaklardı. Denktaş, Rum gazetelerinin yayınlarından söz etti. Bazılarını okuyup Türkçe'ye çevirdi. Albay Sunalp şaşırdı. Yazılar Kıbrıs Cumhuriyeti'nin geleceğinin karanlık olduğunu gösteriyordu. O zaman Türkiye'ye çok iş düşecekti. İngiliz kuvvetleri komutanı ile dostluk kurarak, geleceğe hazırlık olmak üzere Kıbrıs kıyılarının büyük ölçekli haritalarını sağlayacak, arkadaşlarını dört bir yana yollayarak Kıbrıs'ı asker gözüyle incelemelerini isteyecekti. 18. ayrımın sonu. Sayfa 130. Devamı 19. ayrımda.